Cenab-ı Hak bizim bu dünyada nasıl hareket edeceğimizi, onun emirlerine uyup uymayacağımızı biliyor. Bizi bu dünyadan bir imtihana tabi tutuyor, imtihan için yaratıyor. Bu mevzu aydınlatır mısınız? O kendisi söylemiş zaten mübarek, biliyor bu hususu. Biz bir imtihan için bu dünyaya geldik. Allah'ın bilmesi başkadır. Bizim imtihan için geldiğimiz bu dünyada yapmakla mükellef olduğumuz şeyleri yapmamız tamamen başkadır. Allah bilir Celle Celaluhu. Biz zaten onun bildiğini her an ilan ediyoruz. Ama imtihanın sırrı hedefi başkadır. İbadetle imtihan eder. Musibetlerle imtihan eder. Dünyanın perdesiyle imtihan eder. Hakaiki görmeyen, hakaikul hakaiki aşina olmayan anlayışımızla bizi imtihan eder. Bütün bu imtihanlarda iktisap edeceğimiz şey, onu görmeye ve onun cemalinin cilvesi olan cennetten istifade etmeye, hazretmeye ehil hali kazanmak. Belki yorgun kafalarınız meseleyi zor kavrayacaktır. İnsanlar bu imtihanlarla, ister menfisi ister müsbetiyle, cennet ehil hale gelmeye, cemalullahi görmeye, ehil hale gelmeye çalışırlar. İmtihanlar safileştirir, berraklaştırır, dupduru hale getirir. Dupduru bir hayat olan cennet hayatına ehil hale gelir insan. Demir dövülür, ateşte kızdırılır, bir şekil verilir ona. Bir yerde kullanılsın diye. İnsan balçıktan alınır, çamurdan alınır. Yeryüzünde çeşitli protein torbalarından alınır. Sonra bir yönüyle lahuti hüviyeti olan bu insan, beri tarafıyla şeytana ait yönü burada eritilir, yıpratılır, yok edilir. Cennete ehil hale gelir, cemalullahı görmeye ehil hale gelir. İmtihan da hedef budur. Ubudiyete müteallik mevaizi arz ederken bunu tekrar ve tekrar arz etmeme binaen bugün daha fazla üzerinde durmayacağım. Daha başka bir soruya mahir kalır mı yorulmadıysanız arz ederim de ben geçen hafta bir tereddüdüm olan bir hususu size yeniden hatırlatmada fayda mülaz ediyorum. Rum suresindeki bir ayetle alakalı bir kardeşimiz bir hadis arasındaki tenafüsü sormuştu. Ben İbn-i Cerir'i, İbn-i Cerir'in tefsirlerine baktım, Esbab-ı Nüzulüne. Bu iki büyük imam diyor ki, daha doğrusu İbn-i Cerir, İbn-i Cerir'den naklediyor. Cahiliye devrinde, bilmem meseleyi hatırladınız mı? Rum suresindeki bir ayeti kerimede insanların bazılarının farksız olduğu anlatılıyordu. ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ اَنْفُسِكُمْ ayeti kerimesiyle. İnsanlara bir kısım şerif gibi görünen, yanlarında çalıştırdıkları bendeleri, hizmetçileri ve o günün şartları içinde köleleri. Hadisatında bunlar müsavi değildir gibi bir eda bir ifade vardır. Hadisi şerifte ise insanlar siyahı beyazı müsavidir ve sohbetin başındaki ilk soruda da bu hususa dikkatinizi çekmiş rica etmiştim. Ama esbab-ı nüzul keyfiyetini hatırlayamadığım için ona bakma lüzumunu duydum. İbn-i Cerir senediyle rivayet ettiği İbn-i Abbas'tan mervi, başka bir tarikle Hazreti Ali'den mervi bir rivayette diyor ki, cahiliye devrinde müşrikler hac yaparken şöyle diyorlardı. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, illa şeriken huve lek, temlikuhu ve ma melek. Bu lebbeyk baş tarafını biz de söyleriz. Lebbeyk hacca mahsus bir şeydir. Burada lebbeyk söylemek birine cevap olmanın dışında mekruhtur. İbadetler kendi mahallinde söylenir. Burada hacca giderken, arabaları kaldırırken tahtanız lebbeyk Allahümme lebbeyk deseniz bid'at işlemiş, günaha girmiş olursunuz. İbadetin mahallini, zamanını Allah tayin eder. Lebbeyk harem hüdutları içine girer mümin ihramla, oralarda, o yolda lebbeyktir. Ve lebbeykin bittiği yer, Kabe-i Muazzama'nın karşısına geldiği an biter. Efendim ondan sonra menasiki haccı eda ettikten sonra bir noktaya gelip dayandığı zaman kesiverir onu. Ondan sonra lebbeyk demek bid'attır, çıkaramayız. Ama haçta menasiki haccı yaparken, tepeye tırmanırken, aşağıya inerken, giderken lebbeyk çok müthiştir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Manası Arapça kaidesi içinde ulibbu leke ilbaben. Allah'ın emrine amadeyim, seni dinliyorum. Fermanını yerine getirmek üzere geldim, bel kırdım, boyun büktüm, inkiyat ettim gibi manalar ifade ediyor. Allahümme lebbeyk. Sonra da lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Eşin, ortağın, menendin, zıddın, nifsin senin yoktur Allah'ım. Lebbeyk Allah'ım diyorsun, emrine amadeyim. İnnel hamde ve ni'mete leke ve şük, la şerike leke. Cahiliye devrinde de buraya kadar dedikten sonra ayrıca şöyle diyor. İlla şeriken huve lek. Senin sana hak şerikin vardır diyorlar. Esasında biz şerikin yok diyoruz. Cahiliye devrinde illa şeriken huve lek. Sana göre bir şerikin vardır. Yani biz sana ortak olamayız ama senin gibi büyük bir şerikin vardır senin. Temlikuhu ve ma melek. Sen ona sahipsin, maliksin. Ama o malik değildir bir şeye diyorlardı cahiliye devrinde. Bu ayet-i kerime bu münasebetle nazil oldu. Gökleri ve yeri yaratan Allah Celle Celaluhu. Her şeye hakim Allah Celle Celaluhu. Siz kendinizi düşünün diyor. Sizin bendelerinizden, hizmetkarlarınızdan, kölelerinizden sizin bir bakıma insaniyette şerikleriniz, ortaklarınız olsa. İnsaniyette, mahlukiyette müsavisiniz siz. Mahlukiyette müsavi olmakla beraber onlar köle siz efendisiniz. Siz onları kendinize şerik kabul etmezsiniz. Aradaki malı taksim etme istemezsiniz. Nefsinize duyduğunuz saygıyı onlara duymazsınız. Tekâfûnehum tekîfeti enfüsikum. Siz esas nefsinize karşı saygılısınız. Onların sizin nazarınızı irapta mahalli yoktur. İş böyle olduğu halde, yani reddi müdahale kanunu vardır. Siz ortak kabul etmiyorsunuz. Göklerin ve yerin zimamı elinde olan Allah'a nasıl ortak isnat ediyorsunuz? Malinde irad edilen bir şeydir. Esbab-ı nüzul bilinmeden belki buna tam istila olmuyor.
Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in 143. sayfa 25. ayetinde ben dalaletimi kime murad edersem delaletimden ayrılmaz. Kime hidayetimi murad edersem hidayetimden ayrılmaz diyor. Hal böyleyken bir yerde bu insan oğluna akıl ve fikir verdim, iradesini kendi eline bıraktım, doğru yolda, eğri yolda gösterdim, hangisinden giderse gitsin diyor. Bu durumda iki şık var. İrade-i külliye Cenab-ı Hak nasıl kılarsa öyle mi oluyor, yoksa insan kendisi iradesini mi kullanıyor? Bu eski, evvelki sorunun bir tetinmesidir. Söylediği ayet numarasını, sayfa numarasını bilmiyorum da maal olarak men yehdillahu fela mudilleh leh ve men yudlil fela hadiyeleh. Allah Celle Celaluhu bir kimseyi hidayete erdirirse kimse onu saptıramaz, dalalete sevk edemez. Allah Celle Celaluhu bir kimseyi dalalete iterse kimse onu hidayete getiremez. Dalalet ve hidayet mana olarak. Birisi doğru yol, rüşt, nebilerin gittiği yol, istikametli yoldur. Diğeri de sapıkların yolu, doğru yolu kaybetme, şehrahtan ayrılma demektir. Bunların her ikisi de dikkat buyurun, birer iştir, birer fiildir ve beşere ait yönüyle birer usuledir, fonksiyon. Bu itibarla bunların her ikisini de Allah'a vermek iktiza eder. Biraz evvel arz ettik, her fiil Allah'a racidir. Allah'a raci olmayan hiçbir fiil gösteremeyiz. Binaenaleyh itlal eden Allah'tır, mutil. Hidayet eden hadi, o da Allah'tır Celle Celaluhu. Allah'ın mutil ve hadi ismi var. Dalaleti veren de Allah'tır, hidayeti veren de Allah'tır. Ama dikkat buyurun, bu demek değildir ki, kulun hiçbir mübaşereti olmadan, insan Allah tarafından cebren dalalete itiliyor veya hidayete itiliyor. Ya raşit, reşit bir insan oluyor veya dal, sapık bir insan oluyor. Böyle anlamamak lazım bunu. Belki şöyle anlamak lazım. Hidayete ermede ve dalalete ermede bu ameliyeyi meydana getirme işi ne kadardır? Şayet bu 10 ton ağırlığında bir iş ise bunun ancak aşrı mişarı insana ait, geriye kalanı Allah'a aittir. Bir şakas misalini arz edeyim. Allah hidayet eder. Hidayetin vesileleri var. Camiye gelme, nasihat dinleme, fikrini tenvir etme hidayetin bir yoludur. Kur'an-ı Kerim'i alma, manasını tetkik etme, onun derinliklerine nüfuz etme hidayet yollarından bir yoldur. Bir mürşidin rahleyi tedrisi dibine oturma, onun gönülden ifade edilen sözlerine kulak verme, ondan gelen tecellilere gönlünü mâkes yapma hidayet yollarından bir yoldur. Resul-i Ekrem'in huzur-u risalet fenahisine gitme, rahleyi tedrisi önünü oturma, onu dinleme candan can kulağıyla, bu da hidayet yollarından bir yoldur. İnsan bu yolların hepsine mübaşeret eder. Mesela camiye gelir bir insan. Bu küçük bir mübaşerettir. Camiye gelişini Allah Celle Celaluhu vesile kılar, hidayet eder ona. Hidayet eden Allah'tır. Fakat bu hidayet etmede Allah'ın kapısını döven kes bile kuldur. İnsan demhaneye gider veya meyhaneye gider. Böylece Musil isminin kapısının tokmağına dokunmuştur. Beni saptır demiştir bu. Allah murat buyurursa onu saptırır, murat buyurursa bir engel çıkarır, saptırmaz. Dikkat buyuruyor musunuz? Sadece insanın elinde o kadar cüz'i bir şey vardır ki, bu ne o dalaleti yapabilir ne de hidayeti yapabilir. İnsan mı istiyorsunuz? Bakın, siz Kur'an-ı Kerim'i ve vaaz-ı nasihatı dinlediğiniz zaman, Ramazan geldiği zaman, ilmi bir eser okuduğunuz zaman, içiniz nura gark oluyor. Halbuki bir başkası minarenin gölgesinde, ezan-ı Muhammedi'yi duyarken, vaaz-ı nasihatı işitirken, hatta en içten münacatlara kulak verirken rahatsız oluyor, tedirgin oluyor. Bu çatlak sesler de ne diye yükseliyor diye ezanlar hakkında şikayette bulunuyor. Dikkat buyuruyor musunuz? Hidayet eden Allah'tır Celle Celaluhu. Dalalet veren de Allah'tır Celle Celaluhu. Ama o dalaletin yolundadır. Dalaletin yolunda olduğu için Allah Celle Celaluhu, binde 999,9 kendisine ait işi yapıyor, geriye kalanı sadece o beşere aittir. Bunu evvelki sorunun cevabı içinde yine anlamak lazım. Hidayette de dalalette de düğmeye dokunma var. Düğmeye dokunduğu zaman hidayeti Allah yaratıyor, dalaleti de Allah yaratıyor. Kul kesbediyor, Allah da fark ediyor. Kaza ve kader değişir mi? Bu hususu da kısaca arz etmiştim. Kaza ve kader bazen yer değiştirirler. Kaza Allah'ın takdiri, kader bunun infazı, aksi. Kader Allah'ın takdiri, levh-i mahfuzda, ilmin taalluku, kaza ise bunun infazı. Hata ise bu kazayı bozar, Allah bazen hükmünü infaz etmez. Mesela Cenab-ı Hak bir kavme helak murat buyurmuştur. Fakat helak murat buyurmasını bu kavmin miskinliğine, ataletine, uyuşukluğuna, Cenab-ı Hakk'a ubudiyeti ve kulluğu terk etmesine bağlamıştır. Bu kavimde bu istikamete gitmektedir. Birdenbire bu kavimde me'mulun tevkinde bir hal zuhur eder. Mesela Yunus kavmi, Hazreti Yunus'un kavminde olduğu gibi. Hazreti Yunus, Ninova'ya peygamber olarak gelmiştir. Ahali isyan etmiş. Hazreti Yunus başlarına gelecek belanın reşahatı belirince onların içinden ayrıldı, başka tarafa gitti. Cemaat Hazreti Yunus'un vaat ettiği belanın geldiğini görünce bir araya geldi. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu akbar ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Tesbihini okumaya başladılar. Ve Cenab-ı Hak o belayı onların başından def etti. Hiçbir peygamberin kavminin başına gelen bela def edilmemiştir. Kur'an-ı Kerim'in nasıyla sadece Hazreti Yunus'un kavminin başına gelen bela def edilmiştir. Şimdi cemaatin böyle Allah'a teveccühü, Cenab-ı Hakk'ın atasının harekete geçmesine vesile oldu. Ata, kazanın infazını önledi. Kaza, kadere tesir etti. Haklarında bir hüküm vardı, infaz edilmedi, kaldı. Bazen de Müslümanların, insanların lehinde güzel bir şey zuhur eder, takdir edilmiş olur. İşte böyle bir değişme olabilir. Ama bu değişmeler ilmi ilahide değildir. Belki cemiyetlerin, fertlerin, ailelerin şahsi, levh-i mahve ispatlarında cereyan etmektedir. Levh-i mahfuzu hakikatta, yani ilmi ilahinin tecelligahı olan yerde, mahsilde en ufak bir değişme, tebeddül ve tevayyür vaki ve varif değil.
Allah'ın bir şeyi ezelde bilmesi, onu takdir etmesi, yani kader ve kader, kulun gelecek irade ve ihtiyarını dilediği gibi kullanarak işlerini yapmasına engel değildir sözünü ve irade-i cüceyi açıklar mısınız? Allah'ın Celle Celaluhu insanın gelecekte nasıl olacağını bilmesi, zaman ve mekandan münezzeh olması sebebiyle midir? Bu soru ve benzeri sorular çok soruldu şimdiye kadar. Kaza ve kaderle alakalı. Sorunun bir yönü şu, Cenab-ı Hakk'ın ezelde olacak şeyleri bilmesi, o şeylerin daha sonra olmasını mecbur kılar mı, zaruri kılar mı? İkincisi de kendisi soruya cevap veriyor gibi yapıyor. Cenab-ı Hakk'ın zaman ve mekandan münezzeh olması, olmadan her şeyi bilmesini mi gerektirir gibi bir şey diyor. Biz beşeri levazımattan sıyrılamadığımız için çok defa Cenab-ı Hakk'a ait zat-ı uluhiyetin hasse-i lazıması diyeyim, bunu bilemiyoruz, idrak edemiyoruz. Cenab-ı Hakk'ı bir tamamıya kavrayamayız da, idrak edemeyiz de, fakat gökte ve yerde yarattığı şeyler arasında âli misaller vardır. Zat-ı bari hakkında bir kısım fikirler edinebiliriz. Mesela kader mevzuunda Cenab-ı Hakk'ın ilminin bütün eşyayı ihate etmesi hususunu kavrayabilmek için biz biraz da Einstein'ın bu tevhid nazariyesini ifadede kullandığı misale benzer bir misalle anlatırız meseleyi. Bir parlak şeffaf şeyi bir kısım muhtelif cisimler üzerine onlara ne kadar yakından tutarsak o cisimlerde bir evvel, ahir, önce, sonra meselesi bahis mevzu olur. Fakat bu parlak şeyi yukarıya kaldırdıkça onun içinde, onun içine akseden o cisimlerin evvel ve ahir kaybolduğunu, tekaddüm ve teekkür meselesinin olmadığını, illet mağlula karıştığını, sebebi müsebbebe karıştığını müşahede ederiz. Ama bu zat-ı barinin ilmini ifade eder mi hadisasında? İlmini ifade etmez. Ama ilmi mevzuunda bize bir fikir verir. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَلَىٰ diyor Kur'an-ı Kerim. Göklerde ve yerde Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatını bize bildirecek mesele âlâ vardır. Sualin başında bir zıddiyet mevzu var.
Evet, yok, bunda değil. Bir soru değil.
Olmuş ve olacak işleri Cenab-ı Hakk'ın ezelden bilmesine, ilmi ilahinin mahlukat hesabına taalluk eden kısmına kader diyoruz biz. Kader öyle şamil bir daire ki kader dairesinin dışında kainatta hiçbir şey tasavvur edilemez. Hiçbir şey tasavvur edilemez. Bir ağacın çekirdeğinin ukde-i hayatiyesinin tenebbühü uyanması, içinden bir filizin çıkmasından bir insanın doğmasına ve koskocaman bir nebulozun doğmasına kadar hiçbir şey kader dairesinin dışında değildir. Bunu mükerreren arz etmiştim. En küçük işlerde dahi ciddi bir plana, bir projeye başvurulduğu halde birbiriyle müsaademez olmayan koskoca kainatın imarında, yapılmasında ve çok sanatlı yapılmasında bir proje, bir planın bulunmaması asla tasavvur edilemez. Herhalde bu kainatı yapan zat, Sani Azam, kainatı yapmadan evvel muhit ilmiyle bir proje, bir plan tespit buyurmuş. Ondan sonra her şeyi yapmıştır ki hiçbir kimse kainatın böyle bir plan ve projenin dışında yapıldığını iddia edemez. Burada asıl mesele insanın iradesiyle kaderin tevfiki mevzudur. İnsanların kafasını karıştıran husus da budur. Alnıma Allah Celle Celaluhu bir yazı yazmış ise ben o yazının beni mecbur kılıcı istikametinden dönemem. Bir bakıma kaderin yazdığı yazı istikamet, gösterdiği taraf mecburi istikamettir. İnsan oraya gidecek. Doğru, bunda kimsenin hilafı olmasın. Kimse aksini düşünmesin bu meselenin. Allah Celle Celaluhu bir şeyi yazmış da sen mecburen gideceksin oraya. Mecburdur. Ama bu işin içinde senin iraden vardır. Bu çıkmaz yolun düğmesine sen iradenle dokunmuşsun ve o yola girivermişsin bir kere. Sen kendini hakkında takdir yapılırken hariç tutamazsın. Hakkında takdir yapılırken sen o takdir dairesi içinde bulunuyorsun. Bütün fonksiyonlarınla, bütün üfulelerinle, bütün iradenle, bütün kabiliyetinle sen nazara alınmışsın. Çıkmaz yola işaret ediyor, düğmesine basıyorsun, hop giriyorsun çıkmaz yolun içine, yazıyor Allah. Düğmeye basacak, çıkmaz yola sokacak, mecbur gidecek oraya. Ama bu mecburiyet içinde tatlı tatlı senin o eğri yola girme isteğin vardır. Bu isteğin çapı nedir? Sorunun içinde o da var. Bu isteğin çapı ne olursa olsun, Cenab-ı Hak hazin ve cesim icraatına senin bu küçük isteğini şart-ı adi olarak kabul buyurmuş ise şayet sen mesul olursun. Birkaç defa bunu çeşitli misallerle arz ettim. Mesela çok defa ehlullah mesela sünnun-i mecnun vaaz ederken elini böyle yaparmış, kandiller hareket edermiş. Fakat tenasüb-i illiyet prensibine göre ters bir şeydir bu. Ters bir şey. Benim buradan elimi böyle hareket ettirmem, kandili hareket ettirmez. Sırlı fiziğin kanunlarından bir şeyle istifade edip de böyle yaparsam belki hareket eder. Ama birisi benim üzerimde de hakim, bu avizeler üzerinde de hakim birisi. Benim parmak hareketim üzerinde de hakim, avizelerin hareketi üzerinde de hakim birisi. Kalk da bana dese ki, sen parmağını böyle yaptığın zaman ben o avizeleri katar karıştırırım. Haddi zatında benim parmağımın bizzat hareketi bu avizeleri katıp karıştırmaz. Fakat o avizelerin katılıp karıştırılması böyle adi bir şarta bağlanmış ise, ben de böyle yapsam bir insan bu sümrepte aşağıya dökülse, beni mesul eder o zat. Der ki, ben bunu buna bağlamıştım. Haddi zatında bağlı görünmese bile bağlamıştım. İşte insan iradesi böyle küçük bir şeydir. Fakat bu küçük insan dilek ve isteğine, arzusuna çok büyük şeyler bağlamış. İcabında senin böyle bir parmak hareketinle küreyi arz da yerinden oynayabilir. Buna bağlamışsa oynayabilir. İnsanın Allah'a karşı yaptığı ameller o kadar cüzidir ki insan yatacak, kalkacak, Allah'ın nimetlerini yiyecek, içecek, Allah'ın verdiği imkanları, enerjiyi, potansiyeli kullanacak. Sonra azıcık kulluk yapacak. Geçmiş nimetlerin şükrü, kulluk. Sonra da ebedi cennete gidecek. Var mı bunun arasında tenasüp? Şu ana kadar bize verdiği nimetlerin şükrünü başımızı yerden kaldırmadan eda etmeye kalksak eda edemeyiz. Biz de ebedi cennet arzuluyoruz. Orada yan gelip yatacağız. İşte bizim bu davranışlarımızda Allah'ın lütfu arasında da bir tenasüp yoktur. Belki Allah Celle Celaluhu bizim bu küçük gayretimizi, sayımızı cenneti kazanmaya adi şart yapmıştır. Her şey böyledir Allah'ın Celle Celaluhu. Ona derler Şarkı Anadolu'da bahane tanrısı. Allah Celle Celaluhu bahane tanrısı. Kulunu mağfiret etmek, cennete koymak için o çeşitli vesilelere kıymet verir. Siz Allah dersiniz de tamam ben sizi affettim. Son dakikasına kadar temerrüt etmiş, teferrün etmiş bir insan son dakikada gönülden la ilahe illallah der ve bu bezme sadakat içinde ruhunu Allah'a teslim eder, güllük gülistanlığa gider. Allah öyle Allah, lütfu çok, geniş. Öyle inanmaya Cenab-ı Hak bizi inşallah muvaffak kılsın. İşte cüz-i ihtiyari de böyle bu kadar adi bir şarttır. Bu cüz-i ihtiyariye çok büyük işler terettüp edebilir. Ama bunlar Allah'ın kudret ve iradesiyle yaratılmış. Burada bir şey ilave edeyim. Eşyada tesiri hakiki yoktur. Ateş yakar, yakmayabilir de. Nitekim ruh mevzuunda çok ciddi intisallere mazhar olmuş. Mesela bir yogi, kendinden geçmiş bir mistik ve bizde bir sofi mesela Rufai, görenleriniz de olmuştur. Görmeyenleriniz gitsin görsünler, hala ayinler yaparlar. Ateşin içine girer de yanmaz. Ateş emri ilahiyle yakar. Ama adet-i ilahi odur ki ateş %99,9 yakar. Adet-i ilahi odur. Fakat yaktırmaz da Allah ateşte. Su Allah'ın izniyle insanı boğar. Havasızlıktan Allah'ın izniyle insan ölür. Bütün eşyada tasarruf yapan müsebbibül esbab Hazreti Allah'tır. Esbapta tesiri hakiki yoktur. Bu adiyat içinde bir insanın kabul edeceği şey gibi değildir hadisatında ama fakat akide olarak böyle inanma mecburiyetindeyiz. Kul kemale erdiği zaman mecburen cebri olur. Bir noktada bakar ki her şeyi yapan Allah Celle Celaluhu. Beni konuşturan da, elimi kaldırsan da, indiren de, yediren de, içiren de, hazmettiren de, hep sadece Allah'tır. Çok rahatlıkla söyler. Vicdanı kanaat ederek. Ama müptedi çoluk çocuk bu seviyeyi irade edememişse, sebebi onlar için nefretmek doğru değildir ama şartı adi olarak küçük bir şarttır. Tenafülü illiyet prensibi içinde değildir. Allah diliyor ve öyle oluyor. İtikad etmek gerekir.
İkinci bir vecihle istemek, yarattığı mahluklar üzerinde tasarruf hakkı yalnız Allah'a ait olduğuna göre, tercih hakkı da yalnız ve yalnız ona aittir. Bu durumda insanlar dünyaya cebren gönderiliyor demektir. Teklisten kaçmak isteyenler için bu cebir noktayı isnat olabilirdir. Arkası da var. Mahlukatın ilk başta yaratılmasında cebir vardır. Kimsenin iradesi yoktur bu işte. Allah Celle Celaluhu tezahürü rububiyet ve üluhiyeti için cebren mahlukatı yaratmıştır. Fakat bu tatlı bir cebirdir. Bunda rahmaniyet ve rahimiyet vardır. Çünkü Adem yok olması çirkin bir şeydir. Mesela bir insan yokluğu şöyle düşünelim. Çukurda, kuyunun dibindedir. Cebren bir tanesi onun kuyunun dibinden tuttu çıkardı tepenin başına. Bu tatlı bir cebirdir. Ama o adam alışmıştı kuyunun dibinde kalmaya. Bir başka misal geldi aklıma bakın. Bir civcivin yumurtanın içinde durması bir mahkumiyettir, bir esarettir. Ama civciv esasen yumurtanın dışında geniş, şöyle müreffeh bir hayat bilmediğinden dolayı başı bacaklarının arasında böyle bir hayata razıdır. Bir gün cebren anası, esas civciv deler de yumurtayı, anası derse bu yumurtayı civcivi dışarıya çıkarsa bana cebir yaptın diye anasına karşı çıkışmaya hakkı yoktur. Çıkışmamalıdır. Çünkü tatlı bir cebirdir bu. Yumurtanın içinden ferah, mesut yaşayabileceği bir havaya, bir hayata çıkarmıştır onu. İşte insanlar yokluktan varlığa böyle tatlı bir cebirle çıkmışlardır. Allah, Bismillahirrahmanirrahim'de Allah olarak vaidi tecelli ile cebren tecelli etmiş. Esma-i İlahi cami Allah lefz-i celalinin tezahürü ve tecellisi olarak cebren mahlukat-ı Adem'den vücuda çıkarmıştır. Fakat bunda hemen arkasında Er-Rahman ve Er-Rahim vardır. Merhamet vardır. İnsanlara imkan verilmiştir. Ne imkanı verilmiştir? Evvela burada şu meşergahı alemde Cenab-ı Hakk'ın üluhiyet ve rububiyetine ait dellallık yapsınlar. Ve bu dellallığı değerlendirebilirlerse, yani şuurlarıyla da işin içine girerlerse, dellallıklarının mükafatını alsınlar. Herkes kainatta Allah'a karşı dellallık yapıyor. Modellik vazifesini yapıyor. Kimisi ne yaptığını biliyor, kimisi de bilmiyor. Kimisi ötüyor bülbül gibi ama niçin öttüğünü bilmiyor. Saat gibi çalışıyor, niçin çalıştığını bilmiyor. Fakat farkında olmasa bile biri zamanı gösteriyor, öbürü de işlere inşirah saçıyor. Ama birisi de var ki, bülbül gibi şakıyor gülün üzerinde fakat niçin öttüğünü biliyor. Resul-i Ekrem gibi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte kafir de, münafık da, mülhit de tezahürü rububiyet bakımından vazife yapıyorlar. Şuurlarıyla da işin içine girseler dellallığın mükafatını görecekler. Fakat hayata gelme, insan olma, efendim kâmeti bâlaya sahip bulunma, idrakla serfiraz olma, akılla kainata müdahale etme, eşya üzerinde, hadiseler üzerinde nüfuz sahibi olma öyle büyük nimetlerdir ki var olmak suretiyle bu nimetlere sahip olur. Ara sıra sıkıntıları, kalakları olur insanların. Ara sıra ıstırapları olur cemiyetlerin. Bunlar hep gelip geçici şeyler ve kendileri bunları kendi başlarına açmışlardır. Bunlardan ötürü hayat beterdir, bin beterdir demeye hakları yoktur. Hayat çok güzeldir. Varoluş çok tatlıdır. Onu berbat eden esas hayat lütfunu ve nimetini takdir edemeyen adamlardır. Binaenaleyh bu işin riski onlara aittir. Hayattan kimse tedirgin olmamalı. En azından burada maddi kabiliyetlerini inkişaf ettirecektir. Bir de şuurla işin içine girerse manevi istidatlarınızı inkişaf ettirecek, sultan-ı kainat olacak.
İyi bilmezlik şeyler. Kader cüz-i iradeyi mi, cüz-i irade kaderi mi teyit eder? Açıklar mısınız? Bu meseleyi de kader bahsinde az açmıştım, yine iki kelimeyle arz edeyim. Kader, ister canlı varlıklar, isterse cansız varlıklar, ister şuurlular, ister şuursuzlar hakkında yaratmadan evvel her şeyi muhit olan ilmi ilahinin bilip ve görmesine göre Cenab-ı Hakk'ın olup bitecek şeyleri mübin bir kitapta tespit etmesinden ibaret. Manzara aladan bütün eşyayı ihate eden ilmi ilahi, olmuş olacak ve gelmiş gelecek her şeyi hal noktasında görüyor gibi görür, bilir, sebebi müsebbebin yanında, müsebbebi sebebin yanında, illeti malulün yanında, malulü illetin yanında, ona göre kaderi hükümler keser, biçer bir kitaba tespit buyurur. Buna kader diyoruz. Ve ulemanın bir kısmına göre ki ekseriyetin noktayı nazarı budur, takdir buyurduğu mevsim gelince bu işin icra edilmesine de kaza deriz ki onu Allah icra eder. Fakat eğer kaderde, eğer kazada beşerin iradesi hesaba katılmıştır, buna da cüz-i ihtiyari diyoruz. Cüz-i ihtiyari beşerin şart-ı adi olarak hakkında Allah'ın takdir ettiği şeyleri üzerine üşüştürmek için veya onların üzerine binmek için kendisine düşen üfuleyi, fonksiyonu yerine getirme demektir. Bunu çok defa misallendirirken, bu derin bir mesele, misallendirirken şöyle diyoruz. Biz bir gün düğmeye dokunacağımızı Cenab-ı Hak muhit ilmiyle biliyor. Onun için bir düğme mekanizması yapıyor, bir aydınlatıcı bir mekanizma kuruyor. Bu aydınlıktan istifade edecek bir zemin hazırlıyor. Koskocaman şeyler, makinalar bizim o düğmeye basmamızda hareket edecek bir durum, bir pozisyon hazırlıyor. Bu Allah'ın takdiridir. Fakat bütün bu işler yapılırken bizim irademizin dışında olmuyor. Bizim irademizi de Allah görüyor. O işleri de görüyor. İradeyi hesaba katıyor. İşin içinde irade bulunarak takdir ediyor. Bunu hatırdan çıkarmamak lazım. Mevsimi gelince de sen parmağını oraya dokunduruyorsun. Allah işi yaratıyor. Yani aydınlatma işini, mekanizmayı çalıştırıyor. Kazada da yine senin parmağın dokunması var. Şart-ı adil. Ama bizi aldatan bir husus var. Meydana gelen işle bizim bu işi meydana getirme hususunda gösterdiğimiz gayret veya mübaşeret. Bir düğmeye dokunmakla bu kadar koca işler nasıl oluyor? Allah onu şart-ı adi olarak koymuştur. Diyor ki, vaka sizin bildiğiniz fizikteki tenasübilliyet prensibine göre senin bu düğmeye dokunman böyle bir mekanizmayı meydana getirmez, aydınlatmaz, zemin ona müsait kılmaz. Bunları ben yapıyorum. Fakat kurduğun bu mekanizmanın harekete geçmesine adi bir şart olarak senin parmağının dokunmasını şart koşmuşum. Dokunursan dokunurum, dokunmazsan dokunmam. Demiş de şayet, sen düğmeye parmağını dokunduğun an ya her şey alt üst olur veya üst alt olur. Üst alt olursa sevap, alt üst olursa ceza. Senin parmağını dokunmana bağlı. Şimdi bakın, bu kardeşimiz soruyor ki, kader cüz-i iradeyi mi, cüz-i irade kaderi mi teyit ediyor? Kader cüz-i iradeyi teyit ediyor. Ne demek? Yani kader bizi bağlamıyor elimizi kolumuzu. Halbuki zahiren öyle zannediyoruz ki hakkımızda hüküm kesilip biçilince artık soluk alamayız. Elleri bağlı, ensemizden bir tekme yemiş, yüzüstü suya düşmüşüz, arkadan da bağırılıyor ki sakın ıslanma. Öyle değil. Belki biz nasıl hareket edeceğiz? Arz ettim, nasıl düğmeye dokunacağız? Nasıl elimizi hareket ettireceğiz? Ve bu hareketle nasıl bir ihtizaz meydana gelecek? Bu ihtizazda nasıl bir kısım binalar yıkılacak? Allah Celle Celaluhu muhit ilmiyle bunları bilmiş, elimizi hareket ettirmemize terettüp eden bütün işleri buna bağlamış. Binaenaleyh dikkat edin. Kader Allah'ın bilmesidir. Allah'ın bu bilmesi bizim parmağımızı kaldıracağımızı, yani cüz-i irademizi teyit ediyor. İradeyi nefret etmiyor. Yani diyor ki iradeniz var. Ben iradenize baktım, gördüm, bildim. Şöyle yapacaksınız. Keyfiyetine gelince iradenin keyfiyetinin münakaşasını yapmıyoruz. Yarattım. Öyleyse kader cüz-i iradeyi teyit ediyor. Cüz-i iradenin ne haddi var ki kaderi teyit etsin. Vaka gamız bir meseledir. Ben 5-10 hafta durmuştum bu mevzu üzerinde. 5-10 hafta mı, birkaç ay mı bilemiyorum.